Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programıyla daha huzurlarınızdayız. Öncelikle büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz ve herkese hayırlı bayramlar dileriz. Bayramınızı tebrik ederiz. Malumunuz bu programı kıymetli hocamız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile birlikte icra ediyoruz. Sefalar hocam, bayramınız mübarek olsun. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bütün İslam aleminin, bütün kardeşlerimizin bayramı mübarek olsun. Gerçekten Kurban Bayramı bizim geleneğimizde, dinimizde, yüce dinimizde önemli bir yere oturuyor. Malum bizde iki bayram var. Biri Ramazan, biri Kurban olmak üzere. Ramazan bayramı Ramazan'la alakalı ama Kurban bayramı daha alem şumul bir bayram bana göre. Niye diyecek olursanız. Çünkü kurban haccın sonunda ikram edilen bir ihsan gibi. Yani bayramın birinci günü şeytan taşlamadan sonra kesilen kurbanlarla beraber İslam dünyasının her yöresinde kesilen kurbanların da yaşandığı bir adanmışlık bayramı. Yani fedakarlığın tavan yaptığı, adanmışlığın tavan yaptığı, insanların birbirleriyle dostluk ve kardeşliğinin tavan yaptığı önemli bir bayram. Çünkü zaten baktığınız zaman hac dediğiniz ibadet gerçekten böyle asgari 10 ile nihayeti 20, 40, 50 güne kadar uzanan bir mektep. Sıralı, sınırlı bir mektep.
Özel bir mektep.
Yani mektep buluşunu şöyle ifade etmek istiyorum. Bir defa eğitiminin yapıldığı yer çok özel bir yer. Yani
kutsal topraklar.
Bilad-ı mukaddese dediğimiz kutsal topraklar onun eğitiminin yapıldığı yer. Özel kıyafeti var. Yani ihram libası dediğimiz özel kıyafeti var. Efendim insanlar o mektebe talebe olmak için önceden yazılıyorlar.
Sıra bekliyorlar. Ümit, heyecan.
Ve davetleri geldiğinde lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek bir yolculuğa çıkıyorlar. Ama bu sadece Suudi Arabistan krallığına veya ülkesine yapılan bir seyahat değil. O seyahatte yani ezeliyet alemine doğru bir seyahat var. Ebediyet alemine doğru bir seyahat var. Ezeliyet alemine derken neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Yani insanoğlunun yaratılış sürecini anlatan Hazreti Adem ile Havva'nın buluştuğu bir yer orası. Yani ilk insan Hazreti Havva'nın, Adem'in ve Havva'nın indirildiği ve Arafat Dağı'nda buluştuklarını biliyoruz. O bakımdan insan hac mektebinin talebesi olduğu andan itibaren insanlığın ezeliyetinin ilk o başlangıç sürecinin nasıl yaşandığını da tahayyül ve tahattür ederek üzerine giydiği o beyaz libaslarla lebbeyk sadalarıyla o mektebe talebe olmak istiyor ve o mektebin ilk banisi İbrahim Aleyhisselam, ilk muallimi ve onu hac ibadetini talim eden öğreten de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalı olarak veda haccında öğrettiği, anlattığı, talim ettiği, eskiden gelen bazılarını tahsih ederek, bazılarını yeniden aldığı vahiy ile vaz ederek uyguladığı muhteşem bir ibadet ve bir mektep. Gerçekten orada insanlar sabır taliminden geçiyor. İnsanlar orada öfke kontrolünden geçiyor. İnsanlar orada nefse hakim olmanın, nefse egemen olmanın yollarını öğreniyor. Çünkü Allah el-haccu eşhurun malumat. فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ diyor. Yani hac dediğiniz zaman dilimi belli aylardır. Zilhicce, Zilkade ayları kastediliyor malum burada. Çünkü Zilkade'de gidiliyor, Zilhicce'de tamamlanıyor hac. Belli aylardır. Kime de o aylarda hac farz olursa onun için refes yoktur, füsuk yoktur, cidal yoktur. Yani orada füsuk, yani böyle açık ve aşikar fıska çağıran, günaha davetiye çıkaran iş ve işlemler asla olmamalı. Cidal, karşılıklı mücadele yok. Refes yok. Yani cinsellik içeren küfürler, sözler, söylemler veya eylemler bunlar da yok. Yani orada hem aklımızın efendim duygularını yönetme, hem öfkelerimizi yönetme, hem şehvet duygularını yönetme konusunda sınırlı süreli bir eğitim sürecinden geçiyoruz. Üstelik Orada öylesine bir eğitim uygulanıyor ki biz adeta nefsimize meydan okuyoruz. Nasıl? Biz namazda sükutu öğreniyoruz. Ağzımızı kapatıyoruz. Oruçta ağzımızdan bir şeylerin girip çıkmasını engellemek üzere ne öğreniyorduk?
İmsakı.
İmsakı öğreniyorduk. Evet, imsak dediğimiz şeyi öğreniyoruz. Sonra hacda ise ihramı öğreniyoruz. Bu çok daha önemli şimdi. Niçin önemli? İhram ne demek biliyor musunuz aziz kardeşim Süleyman Bey? İhram insanın normal zamanda helal olarak bilinen bazı şeyleri ihram libasına girmesinden sonraki süreçte bunları kendine haram kılması demek. Yani bunlar ihramlı olmadığımız zamanlarda helal ve meşru. Güzel koku kullanmaktan kaşınmaya, kıl koparmaya, yeşil otu koparmaya varıncaya kadar bunlar bize
meşru aslında.
Hilal şey ihramlı olmadığımız zamanlarda, helal zamanlarda bir problem yok ama biz ihram libasına girdiğimiz andan itibaren diyoruz ki hayır. Biz Cenab-ı Hakk'ın bizi helal kıldığı bazı şeyleri bile kendimize haram kılarak daha yüksek bir irade eğitimine talibiz. Daha ciddi manada
hassasiyet artıyor yani.
Artıyor, şey yükseliyor.
İşin manevi derecesi.
Manevi direnci yükseliyor ve böylece insanın daha güçlü bir irade eğitiminden geçmesini sağlamış oluyor bu eğitim
tam
aslında.
Tam zararsızlık hali gibi bir şey.
Aynen. Hocam. Ondan sonra tabii o bahsettiğimiz seyahat meselesinde yani ebediyet alemli bir seyahat var. Aynı zamanda ezeliyet alemli seyahat var demiştim.
Evet hocam.
O ezeliyet aleminde neyi kastediyorum? Orada da ölüm ve ötesini kastediyorum. Yani hakikaten.
Ebediyetten mi hocam?
Evet, ebediyet aleminden. Hmm. Çünkü biz ihram elbisesini giydiğimiz andan itibaren adeta beyaz libaslara bürünmüş halimizle kefenleriyle kabirlerinden kalkmış mevtaları andırıyoruz. Yani insanlar yarın kumu diye kıyamet kopup da kalkmak emredildiğinde öyle kalkacaklar. Adeta o beyaz libaslı ihram elbiseleri onu andırıyor. Dolayısıyla bir bakıma biz ba'su ba'del mevti, ölümden sonra nasıl bir hayat yaşanacağını düşünerek kendimizi ölüm sonrasına, ölümsüzlüğe tabiri caizse hazırlıyoruz ve o tarafa doğru bir seyahat yapıyoruz. Yani biz Arafat meydanına toplandığımız zaman adeta Arasat meydanında toplanan ve Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hesap vermek üzere sıra bekleyen insanları andıran bir konumdayız o zaman Arafat'ta. Dolayısıyla Arafat, Mina, Müzdelife bunların her birinin sembolik anlamları ve manaları var. Yani şeytan taşladığımız zaman attığımız taş aslında o bir sembol olan taşa değil, cemerate değil. Kendi içimizdeki şeytana ve nefse atıyoruz. Onu yenmenin, onu mağlup etmenin hırsı ve öfkesiyle onu atıyoruz ama aslında muhatabımız kendi içimizdeki nefsimizdir ve kendi şeytanımızdır aslında. Bu önemli. Kurban keserken aslında biz kendi nefsimizin azgın duygularını kesiyoruz. Keza tıraş olurken sakalımızı, saçımızı kesip tıraş olurken ihramdan çıkmak üzere aslında azgınlık duygularımızı tıraş etmiş, onları kökünden temizlemiş oluyoruz ve böylece haccın bir mektep olan özelliğiyle ta hazırlık anından itibaren yani hacca giderken niyet etmekten tutun da bütün ibadetlerin tamamlandığı ana kadar her an safha safha o mekanda, o mukaddes mekanda, mübarek beldelerde an be an yeni şeyler yaşayarak, yeni duygular yaşayarak onu idrak etmiş oluyoruz. Hele hele tavafa başladığımız zaman, tavafta ilk başlangıç noktasındaki Hacer-ül Esved'i istilam sırasında Bismillahirrahmanirrahim diye onu istilam ettiğimiz zaman bize öğretilen ve bize talim edilen duası da öyle zaten.
Nedir hocam?
Yani Cenab-ı Hakk'a eles bezminde verdiğimiz sözü hatırlıyoruz. Allahümme imanen bike ve tasdikan bi kitabike ve vefaen bi ahdike ve ittiba'an li sünneti nebiyike diyoruz. Ne demek? Yani Allahümme imanen bike. Ya Rabbi bu Hacer-ül Esved'i ben selamlarken sana olan imanımla selamlıyorum. Ve tasdikan bi kitabike. Senin gönderdiğin kitaba imanla onu tasdik ederek selamlıyorum. Ve sana verdiğim Eles bezminde sana verdiğim söze, elestü bi rabbiküm diye sorduğunda bela dediğim söze bağlı kaldığımı göstermek üzere istilam ediyorum. Ve senin Habibi Edib'in Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba duygularıyla selamlıyorum diyerek biz ahdimizi tazelemiş oluyoruz aslında. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da veda haccında çok enteresandır. Deve sırtından tavaf ettiğini okuyoruz kitaplarda. Niye Peygamber aleyhissalatü vesselam deve sırtından tavaf ediyor?
Son haccında.
Zaten veda bir tek haccı var.
Evet, doğru.
Önü de sonra da bir tek haccı var. Veda haccı. O hacda Efendimiz aleyhissalatü vesselam deve üzerinden tavaf ediyor. Çünkü iki şey var. Birisi Kabe-i Muazzama'yı, o putlarından arındırılmış Cenab-ı Hakk'ın beyti olan ve yeryüzünün ilk mabedi olan o mekanı daha azametiyle seyredebilmek için. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kabe-i Muazzama'yı seyrederken ona hakikaten öyle güzel iltifatlarda bulunuyor ki "Mâ ecmelek ya Kabe." Ne güzelsin ey Kabe-i Muazzama. "Mâ etyabek ya Kabe." Ne hoşsun, ne tatlısın ya Kabe diyor. Ama arkasından da bir müminin kalbi ve gönlü senden daha güzeldir diyor arkasından da. Yani muhteşem bir şey. Dolayısıyla Hazreti Peygamber o deve sırtından tavaf ederken aslında bir bakıma şunu ifade etmiş oluyor. O Kabe-i Muazzama'dan gözünün birini ayırmadan ona kalbi bağlılığını, bir taraftan da hacılarına refakat ettiği, onlara rehberlik ettiği ashab-ı kiramın o suyun akışını andıran tavafını daha yakından mutalaa etmek ve müşahede etmek, görmek, varsa eksikleri onları düzeltmek üzere devesi üzerinden tavaf ettiğini biliyoruz ve görüyoruz. Ya bu çok önemli bir şey. Tavafı bittikten sonra efendim makam İbrahim'in önünde tavaf namazı kılarken yine gözü Kabe'de. Yani bakmıyor, yere bakmıyor. Kabe-i Muazzama'ya bakıyor. Oradan Zemzem kuyusunun başına geçiyor. Zemzem kuyusunun başında suyu içerken bir taraftan ayakta içiyor. Niye? Kabe'yi seyretmek için, ashabını seyretmek için. Üzerine, başına döküyor suyu. Tabii o biraz serinlemek için. Ama önemli olan yani gözü hep Kabe'de ve ashabının üzerinde olarak tamamlıyor tavafını. Ve daha sonra Arafat'a çıktığı zaman Mina'da, Müzdelife'de, diğer şeylerde de hep gözü ashabının hareketlerini kontrol eden bir mürşit, bir rehber, bir yol gösterici, bir hadi, bir nebi olarak onlara hakikaten o mektepte nasıl talebe olunur, o mektebin manevi eğitimi neler ihtiva eder ve buradan insanlar bu 20 günlük süre içerisinde, 15 günlük süre içerisinde nasıl bir donanımla inkişaf ederler bunun derdinde. Ve hakikaten orada önemli bir şeylerden birisi de Mekke'nin harem olması sebebiyle orada hayvanatın, haşeratın zarar görmemesi, onlara zarar verilmemesi, yeşilin koparılmaması, av hayvanının avlanmaması veya avlayana hayvanın gösterilmemesi gibi temel prensipler vaz ediyor Peygamberimiz. Aslında böylece insanlara yani yere iyi davranmayı, göğe iyi davranmayı, suya, hayvanata, haşerata, insanlığa, hatta yani tavaf esnasında en çok yapılan yanlışlardan birisi bu. Yani bugün tabii bayram günü artık ziyaret tavafı ile haç tamamlanmış oluyor aşağı yukarı. O ziyaret tavafı da en kalabalık tavaflardan birisi ama bu sene tabii pandemi sebebiyle muhtemelen daha insan sayısı azdır. Orada en çok yapılan şey insanların birbirlerinin ayağına basması, çarpması sırasında öfkelenip, gadaplanıp yani yanlış işler yapmak, omuz atmak, dirsek vurmak
filan şeklindeki
adımlardır. Halbuki orada da en güzel şey bence yani her dokunuşu, ayağına çarpanın, omuz vuranın, dirsek vuranın bir muhabbet dokunuşu olduğunu düşünsek evet, gerçekten problem biter. Yani bu bana dokunan Çinli kardeşim.
Eyvallah.
Bu Afrikalı kardeşim, bu Balkanlardan gelmiş bu kızan, bu işte ne bileyim Orta Asyalı, bu bilmem işte Nijeryalı filan dediğiniz zaman ve tebessümle merhaba dediğiniz zaman problem bitiyor. Ama benim ayağım asıyor filan diye telaşlandığınız zaman gerginlik oluyor, ibadetin huzuru kaçıyor. Yani aslında bu o tavafın eğitiminden birisi de yani oradaki ilişkileri düzenlemektir. Yani insan ilişkilerine düzelmekti. Öfke kontrolü dedik ya, işte öfke kontrolü aslında o فَلَا رَفَسَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ ayetinde buyurulduğu gibi o öfke çok önemli bir şey. Çünkü insanların yolculuk esnasında ve işte canının boğazına geldiği zamanlarda öfkesini kontrol etmesi çok kolay değil.
Acıkınca,
yorulunca, şekere düşünce, sıkışınca, daralınca öfke dediğin şey kabarıyor. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gerçek pehlivan odur ki diyor, öfkelendiği zaman öfkesini yenendir. Yani pehlivanlık olarak bunu ifade ediyor ve hakikaten yani orada bunun elde edilmesi adına, bu manada insanların gelişmesi adına çok önemli şeyler, kazanımlar elde edilmiş oluyor.
Bir pilot bölge adeta hocam.
Aynen öyle.
Her şeyin böyle numunesinin, muhtasarının bir hayata şamil örnekleri.
Bir de tabii mesela orada şeyler arasında, ibadetler arasında, ibadet vakitleri arasında yapılan irşat faaliyetleri var. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve diğer milletlerin yaptığı hizmetlerin. O şeylerde bu işin ruhani tarafına ait verilecek mesajlar da insanların coşkusunu daha da artırıyor. Yani oradan daha yüksek seviyede haz almalarını, manevi bir kazanımla dönmelerini sağlıyor. Hakikaten de baktığınız zaman da hac dediğiniz ibadeti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir milat olarak değerlendiriyor. Yani geriden ikinci bir dönüm noktası, bir doğum gibi değerlendiriyor. Yani anasından doğduğu gündeki gibi tertemiz olacağını ifade ediyor. Bu sadece o mekanı seyretmekle olacak bir şey değil. Yani o mekanın sahibine bir yolculuk olduğunu bir defa fark etmesi lazım. Yani Kabe'ye, evet Kabe, inne evvele beytin uzalin nasi lellezi bekketin bâreken ayeti kerimesiyle yeryüzünde yapılan en önemli. O, ona bir ziyaret doğru ama onun sahibine asıl
ziyaret
ve onu razı kılmak. Aynı zamanda kardeşliğe ziyaret. Şimdi baktığınız zaman hacda muhteşem bir kongre havası var. Yani İslam dünyasının çok farklı ülkelerinden rengarenk düşüncelerde insanlar oraya geliyorlar. Dilleri farklı, renkleri farklı ama duyguları, düşünceleri, inançları, tasaları, kaygıları aynı.
Bir.
Bu çok muhteşem bir şey. O muhteşem duygu birlikteliği, duygu beraberliği onları muazzam bir şekilde inşa ediyor. Gönüllerini yoğuruyor. Onlara daha yüksek seviyede bir heyecan ve coşku veriyor. Ve özellikle de ecdadımız Osmanlı, haccın daha bereketli olması adına, daha füyüzatlı olması adına Osmanlı sultanları hacca gidemedikleri için sürre alayı göndermişler. Ama sürre alayının başına da bir emir, bir de emin tayin etmişler. Yani emir, işte asker olan kısmı. Emin ise ulemadan birisi ve orada vaizler var, mürşitler var, hoca efendiler var, ulemadan insanlar var ve bunlar oraya gelen hüccaca, çok farklı ülkelerden gelen hüccaca farklı görüş ve düşüncelerle, bakışlarla birlik ve beraberliği, İslam dünyasının problemlerini konuşuyorlar, kaynaşıyorlar ve onları bir bakıma bilgilendiriyorlar. Yani şimdi televizyonun olmadığı, radyonun olmadığı, muhaberatın ancak güvercinler vasıtasıyla belli iletişim araçlarıyla gerçekleştiği döneme göre düşündüğünüz zaman gerçekten hac muhteşem bir haberleşme kongresi aynı zamanda. Yani Endonezya'daki Müslümanı, Malezya'daki Müslümanı, Rusya'daki Müslümanı, Afrika'daki Müslümanı veya Avrupa'daki Müslümanı, Anadolu'daki Müslümanı orada beraber buluyorsunuz. Yani onlar birbirlerini görüyorlar orada ve onlar birbirlerinin varlığından kuvvet alıyorlar. Diyor ki, aa, Orta Asya'da böyle güzel insanlar mı var? Endonezya'da böyle güzel Müslümanlar mı var? Aa, demek ki Afrika'nın derinliklerinde böyle güzel insanlar mı var? Onlar muhteşem bir şekilde memlekete dönerken, ya ben orada şu ülkelerden kardeşlerimle görüştüm. Onlarla kucaklaştım. Dillerini çok anlamadım ama yani gözlerimiz ve gönüllerimiz anlaştı.
Ayrı bir coşku.
Evet.
Ayrı bir muhabbet. Coşku.
Yani hakikaten o manada hac bir mektep yani. Onu başlangıcından son gününe kadar, vedasına kadar ayrı ayrı adım adım safha safha bir mektep özelliği var. Dolayısıyla o mektepte talebe olan insanların bu tamamlandı diye şükranı olarak kestikleri kurban aslında diğer İslam ülkelerinde de bir bakıma onlara iştiraktır. Onların bu sevincine iştiraktır. Cenab-ı Hakk'ın da Kevser suresindeki inna atayna kel kevser Fesalli li rabbike venhar inne şanieke huvel ebter ayeti kerimesinin kapsamına dahil bir ilahi emirdir. Allah Teala o ayet-i kerimede diyor ki biz sana Kevser'i verdik. Kevser'den maksat Kevser havuzu diye de yorumlanıyor. Kesret diye de yorumlanıyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin diğer ümmetleriyle daha kalabalık olacağı ahirette ifade ediyor. Kevser kelimesi kesura, kesret kökünden geliyor ve Hazreti Peygamber'e ümmetinin çokluğu şerefinin verildiği ya da ahirette Kevser havuzunun verildiği şeklinde yorumlanmıştır. Sana böyle bir Kevser ve kesret verdik. Sen buna mukabil fesalli li rabbike venhar, Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. İlahi emri. İşte bu ilahi emirden yola çıkarak Hanefi mezhebine göre kurban kesmek bu hacıların kestikleri gün ve saatte onlara ittibaan vacip. Bazı mezheplerde sünnet ama bizim ülkemizde hakikaten çok muhteşem
bir coşkuyla rütbeyle
dönüşmüştür evet bu. Hocam. Yani o hüccaca katılmak manasına. Tabii son yıllarda da çok daha anlamlı bir boyuta geldi. Yani son yıllarda
nasıl hocam?
1990'lı yıllardan sonra özellikle Sovyetlerin dağılmasından sonraki süreçteki Balkanlarda, Orta Asya'da, Kafkaslar'da ve başka yerlerdeki Müslümanların din ve diyanetten haberdar olmalarını sağlayan önemli bir araç oldu kurban. Bilhassa son yıllarda daha son 10 yılda Afrika'da çok muhteşem bir artış gösterdi ve bizim buradan işte çok mütevazi şartlarda gönderdiğimiz bir kurban hissesi orada onların gönüllerine dokunan bir mektup gibi oldu. Onlara bir sevgi mesajı gibi oldu.
Çok yani tesirli.
Türkiye'den bir sevgi mesajı. Ben şeye gittiğim zaman, Afrika'ya gittiğim zaman Burkina Faso muydu, Mali miydi farkında değilim. Yani orada bizi tanıtırken işte size kurban gönderen vakfın temsilcisi, Diyanet Vakfı'nın veya Dua-i Vakfı'nın temsilcisi diye takdim ettiklerinde alkışın tufanı kesilmiyor. Yani şimdi hakikaten orada fukaralık çok yüksek ve sizin buradan gönderdiğiniz kurbanlarla onların gönüllerine dokunmuş olmanız, işte senede bir kere et yüzü görmüş olmaları onların bağlarını arttırıyor, bağlılıklarını arttırıyor. Bu bence çok önemli ve anlamlı bir kazanım diye düşünüyorum.
Etle yani kurbanın kanı Cenab-ı Hakk'a ulaşmıyor. Bizim takvamız ulaşıyor.
Tabii zaten Allah Hac suresinde açıkça ifade ediyor. Len yenalallaha luhumha ve la dimauha ve lakin yenaluhu takva minkum. Yani Allah'ın katına sizin kestiğiniz kurbanların ne etleri ne kanları ulaşacak değildir. Ona ulaşacak olan tek şey vardır. O da sizin kalplerinizdeki takvadır. Dolayısıyla yani Müslümanların kendi ülkelerinde işte parasını verip başka ülkelerde kestirdikleri ya da başka şekilde ulaştırdıkları bu kurbanlar hiç farkında olmadan muhteşem bir İslam birliği tesis ediyor. Bir gönül birlikteliği oluşturuyor ve dostluk mektubu gibi iş görüyor, işlev görüyor. O bakımdan yani bu Kurban Bayramı'nda kardeşlerimizin, hacca gidemeyenlerin böyle kendi ülkelerinde ya da başka yerlerde yapmış oldukları bu tür kurban faaliyetlerinin ben çok anlamlı olduğunu, çok etkin ve müessir olduğunu düşünüyorum. Hatta şeyde zannediyorum Senegal'de Kurban Bayramı vesilesiyle kendilerine et ulaştı diye bir köyün komple Müslüman olduğunu hatta o köy gençlerinden hafızlar çıktığını anlatmışlardı. Çok etkilenmiştim. Yani bir kurban deyip geçmemek lazım. Bir kurban eti insanların bu tür manevi değişim ve dönüşümlerine hizmet edebiliyor. Onun için Kurban Bayramı'nın bu hacla bütünleşen, haccın devamı olan bu güzelliği ve kurbanın da gerçekten böyle adresine uygun şekilde teslim edilerek gerçekleştirilmiş olması gönüllerin dönüşümüne, değişimine, kalplerin değişimine çok katkılı olduğunu ifade edebiliriz.
Ki hocam bu bütünüyle değerlendirilmesi gereken bir süreç, doğru mu? Yani hac ve evet, akabinde kurban.
Aynen.
Ama bizim gibi diyelim ki eğer Türkiye'deysek ve hac nasip olmamışsa biz kurbanla o büyük adeta coşkuya İştirak ediyoruz.
Hatta mesela şimdi şöyle bir şey de var. Yani o kadar bu hacla kurban günleri bütünleşmiş ki mesela şimdi ihrama giren bir insanın bir zilhiceden itibaren biliyorsunuz sakallarını, tırnaklarını kesmemesi esastır. Bazı takva ehli Müslümanlar onlara imtisalen, yani kendileri gidemese bile oraya giden kardeşlerine imtisalen burada tırnaklarını, sakallarını ve saçlarını kesmeden bayram gününü bekliyor ki bayram sabahı kurbanla beraber saçını, sakalını, tırnağını kessin ve böylece ihramdan çıkan o kardeşlerine buradan ittiba etmiş olsun.
Yani bir duygudaşlık.
Duygudaşlık oluşsun. Güzel bir şey aslında.
Evet hocam.
Güzel bir şey. Yani bu eskiden daha yaygındı, bilmiyorum şimdi hala uygulayanlar mutlaka vardır,
evet,
ama.
Evet, bu vesileyle hatırlatmış oldunuz,
evet,
hocam.
Evet.
Evet, yani en azından bu seneyi kaçırdık belki ama seneye
değerlendirmeye
niyet edebiliriz.
Değer, değerlendirmeye,
evet,
değer.
Evet. Size hocam kısmet oldu mu hac?
Elhamdülillah. Hac kısmet oldu. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalıştığımız süre içerisinde 3 defa hac etmek mümkün oldu. Ondan önce 3-4 hacim var. Ama son 2016'daki hacimiz de zaten haccın sorumlusu olarak, yani hacdan sorumlu başkan yardımcısı olarak hacı yapmıştık.
Pandemi öncesi.
2016.
Bayağı öncesi.
O sene de ilk defa Türkiye hacıları klimalı çadırlarda Arafat vakfesi yapmışlardı. O şeref de bize nasip oldu elhamdülillah.
Yani bir konfor alanı oldu yani.
Şöyle, onu şu manada ben şey olarak ifade etmek istiyorum. Çünkü bir önceki sene Arafat'ta kaybımız çok yüksekti. Yani sıcaktan, sıcak çarpması sebebiyle vefat eden hacı sayısı 200 civarındaydı. 2016'da o işte klimalı çadırlara geçtikten sonra bu sayı 15'lere kadar düştü.
O zaman bir olağanüstü hal gibiydi orası.
Evet, tabii yani.
Sıcaktan,
gerçekten,
yoğunluktan,
ama
kalabalıktan.
Şey, klimalı çadırlar elhamdülillah. O da Allah'ın nimeti tabii, çok,
evet,
şükür.
Evet. Cenab-ı
Hakk'ın bir ikramı. Dolayısıyla o ikramdan da istifade etmek ve ettirmek insanları onurlu bir şey diye düşünüyorum. Ondan önce de yani 83'te ilk defa gitti vakit.
Bayağı
sonra
olmuş hocam, maşallah.
87'de ikinci defa gittim. Sonra 92'de gittim. Ondan sonra 2006'da bir gittim. İrşat heyetinde. Sonra 2012, 2004, 14,
maşallah.
2018, 7 mi oldu?
Evet hocam, 6-7 maşallah.
Defa, 6-7 defa nasip oldu elhamdülillah.
Cenab-ı Hak tekrar nasip etsin hocam.
Amin inşallah.
Evet, oraya doyulmuyor değil mi hocam?
Şüphesiz.
Evet, doyulmuyor.
Orası harabe.
İzleyicilerimizden, dinleyicilerimizden de arzu edenlere Cenab-ı Hak nasip etsin.
Amin.
Sonuçta oranın aşkı ile yanmak da ayrı bir güzel hocam.
Şüphesiz.
Evet.
Yani yani yanımdaki Yemen'deki yanında hesabı Hazreti Ömer radıyallahu anh hac farizası bittikten sonra Huccac'ın hemen Harameyn-i Şerifi'ni boşaltmalarını emreder. Hatta bazen çıkmazlarsa kırbaç çatır mı? Hadi boşaltın burayı artık. Yani gidip memleketinizden burayı özleyin manasına. Yani burada böyle yüz göz olup şey olmayın hareme karşı.
Şinalık biraz körlük meydana getirebilir.
Farkındalığınız kaybolmasın mealinde güzel bir uygulaması varmış Hazretleri.
Hocam son bir dakikanın içindeyiz.
Evet.
Bayramı da inşallah ihya edeceğiz. Allah nasip ederse.
İnşallah.
Dört gün kurban bayramı.
Temennimiz o.
Son sözlerinizi alalım.
Valla tabii bayramı bayram gibi yaşamak önemli. Yani bayramı sadece bir tatil gibi, sadece kurban kesmekten ibaret bir vesile gibi görmek lazım. Kurbanın pek çok, daha doğrusu kurban bayramının pek çok fonksiyonları var. Bunlardan bir tanesi kurban kesmek. Hatta kurban kesmek kendisine vacip olan insanların çoluk çocuğuyla beraber kurbanı bir yerde uygun bir mekanda kesmesini, çocuklarıyla beraber olmasının ben anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu gelenek kaybolmamalı. Hanelerde, evlerde, çocuklarla beraber, vakıflarda veyahut da
şahit olunsun.
Çocuklar kurban kesimini unutmasınlar. Bu önemli. Kurban etinin dağıtılması önemli. Akraba ziyaretleri elbette çok önemli ve tabii o yurt dışına gönderilen kurbanların da ayrı bir değer ve anlam var. Yani toplumsal hayattan uzaklaşılan bir zaman dilimi değil bayram. Tam aksine toplumsal hayatın daha dolu dolu yaşandığı, daha paylaşımcı bir ortamda buluşulduğu, kaynaşıldığı bir imkan olarak görülmeli diye
gönül
düşünüyorum.
Gönül alacağız yani hocam.
Aynen, gönüllere
gönül
dokunmak
alacağız,
lazım.
Alacağız. Evet. Kaçış gönül planı yapmayacağız değil
hiç,
mi?
Hiç. Ya tatile şuraya gideyim, uzaklaşayım değil.
Aslında,
o başka zaman gitsin istiyorsa.
Evet.
Ama bayramda özellikle akrabalarının, arkadaşlarının, dostlarının, sevenlerinin yanında ve arasında olmaya özen göstersinler diye düşünüyorum doğrusu.
Yani diğer bayram hocam nefsin bayramı oluyor ya, kaçış tabii, planı yaparsak.
Tabii o tamamen heva heves
bayramı gibi oluyor. Ve aslında o da bayramda değil dediğiniz gibi. Yani bir nevi günü eğlenceyle geçirmek, tatil yapmak.
Tatil.
Cenab-ı Hak bizden tam bir ibadet şuuruyla bayramı ihya etmemizi
zaten
istiyor.
Zaten Feyza Ferahut'a Fensaf ayeti kerimesi de yani bizi sürekli yeni hamlelere, yeni fiillere, yeni eylemlere davet ediyor. Yani durağan değil, hareketli olun. Sürekli yeni şeyler, yeni işler, yeni eylemler yapın. Feyza feralıta fensap. ayet-i kerimesi. Onun için Müslüman sürekli eylemde olandır. Aktivitesi yüksek olandır. Aksiyon insandır. Asla pasif değildir.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
Eyvallah.
Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programının daha sonuna geldik. Bugün Kurban Bayramı'nı, haccı konuştuk kıymetli Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamızla. Hepinizin tekrardan bayramını tebrik ediyoruz. Büyüklerimize hürmet ediyoruz. Küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Cenab-ı Hak nice gönle dokunmayı nasip etsin. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar, muhabbetle, hürmetle.